Ayrım 19. Körlük. José Saramago, sayfa 208. 12. Vicdansızlar 4 gün sonra yeniden ortaya çıktı. İkinci koğuştaki kadınları vergileri ödemeye çağırmak için gelmişlerdi ama birinci koğuşun kapısında biraz oyalanıp kadınların geçen geceki erotik saldırıdan sonra kendilerine gelip gelmediğini sordular. "Müthiş bir geceydi, tadı damağımızda kaldı," dedi içlerinden biri yalanıp durarak. Bir başkası, bu 7 kadın 14 kadına bedel. İçlerinden biri pek o kadar ahımşam değildi ama o gürültü patırtı arasında kimse farkına bile varmadı. "Buradaki erkekler şanslı sayılırlar. Yeterince erkeklikleri varsa tabii," dedi. "Olmaması daha iyi, yoksa kadınları bir daha uzun süre kaşıntı tutmaz." Doktorun karısı koğuşun dibinden, "Artık 7 kişi değiliz," dedi. "İçinizden biri tüydü mü yoksa?" diye sordu gruptan biri gülerek. "Hayır, tüymedi, öldü." "Hay Allah, bu durumda gelecek defa biraz daha zorlanacaksınız." "Büyük bir kayıp sayılmaz. Zaten müthiş bir karı değildi," dedi doktorun karısı. Şaşıran haberciler ne yanıt vereceklerini bilemediler. Duydukları sözler onlara uygunsuz gelmişti. İçlerinden biri belki de, "Bu kadının hepsi kaltak. İçlerinden biri tahta göğüslü, gevşek kalçalı," diye arkasından böyle konuşmak ne büyük terbiyesizlik diye düşünmüştür. Doktorun karısı onlara bakıyordu. Kapının eşiğinde çakılmış gibi, kararsız duruyor, mekanik kuklalar gibi oldukları yerde sallanıyorlardı. Tanıyordu onları, ırzına geçen 3 kişi bunlardı. Sonunda içlerinden biri elindeki sopayı yere vurarak, "Davranın, gidiyoruz," dedi. Yere vuran sopaların sesleri, "Açılın, açılın, biz geliyoruz," bağırtıları uzun koridorda giderek söndü. Ardından sessizlik geldi. Onun ardından da boğuk bağırışmalar duyuldu. İkinci koğuştaki kadınlara akşam yemeğinden sonra gül endamlarını gösterme buyruğu veriliyordu. Zeminde yeniden sopa sesleri yankılandı. "Açılın, açılın," kapının önünden silüet halinde 3 kör geçip kayboldu. Şehla çocuğa bir masal anlatmaya başlamış olan doktorun karısı, kolunu kaldırıp çiviye asılı duran makası sessizce aldı. Çocuğa da maceranın sonunu "sana sonra anlatırım," dedi. Uykusuz kör kadın hakkında neden bu kadar aşağılayıcı sözler söylediğini koğuşta kimse sormamıştı ona. Çok kısa bir süre sonra ayakkabılarını çıkartıp kocasına, "Uzun kalmayacağım, hemen dönerim," dedi. Kapıya yöneldi, eşiğe geldiğinde durup bekledi. 10 dakika sonra ikinci koğuştaki kadınlar koridorda belirdi. 15 kişiydiler. Bazıları ağlıyordu. Peş peşe değil, grup halinde yürüyor, birbirleriyle bağlantıyı ellerinde tuttukları uzun bir kumaş şeritle, bunu çarşafları yırtarak yaptıklarına kuşku yoktu, sağlıyorlardı. Doktorun karısı hepsi önünden geçtikten sonra onları izlemeye başladı. İzlendiklerinin farkına hiçbiri varmadı. Kendilerine neyin beklediğini biliyorlardı. İncitme ve aşağılamaların dünya kurulduğundan bu yana var olduğu kimse için bir giz değildi. İnsanı şaşırtacak bir yanı da yoktu. Hatta dünyanın bu tür davranışlarla başladığına kuşku yok. Dense yeriydi. Onları uğrayacakları tecavüzden daha çok dehşete düşüren, şehvet alemine katılmaya, bayağılaşmaya zorlanacak bu korkunç geceyi böyle geçirecek olmalarıydı. Yataklara ya da yerlere devrilmiş 15 kadın, birini bırakıp ötekine geçen domuz gibi soluyup duran erkekler, en kötüsü de "bundan zevk almam olur" diye düşünüyordu kadınlardan biri. Onları gidecekleri koğuşa götüren koridora girdiklerinde nöbetteki kör içeridekileri uyardı. "Ayak seslerini duyuyorum, tıpış tıpış geliyorlar." Barikat oluşturan karyola kapının önünden hemen çekildi. Kadınlar içeri teker teker girdiler. "Oh, bunların sürüsüne bereket," diye bağırdı muhasebeci kör ve kadınları heyecanla saymaya başladı. 11, 12, 13, 14, 15, evet 15, tam 15 kadın. Adımlarını içeri en son giren kadının adımlarına uydurdu. Sabırsız ellerini daha şimdiden kadının eteklerinin altına sokmuştu. "Bu şakımaya başladı bile, bu kadın benim," diyordu. Kadınları teker teker yoklamayı, beden ölçülerini önceden değerlendirmeyi bir yana bırakmışlardı. Nasıl olsa hepsi aynı muameleden geçeceğinden, hepsinin boyuna posuna, memelerine, kalçalarına bakarak zaman yitirmenin, azgınlığı ertelemenin ne gereği vardı? Erkekler onları daha şimdiden yataklara sürüklüyor, üstlerindekileri hoyratça çıkarıyorlardı. Ve bunun hemen ardından her zamanki ağlamalar, sızlanmalar, yalvarmalar duyuldu ama yanıtlar, yanıt veren olursa tabii, hiç değişmiyordu. "Karnını doyurmak istiyorsan aç bacaklarını. ve bacaklarını açıyorlardı. Bazısına ağzını kullanması buyuruluyordu. Baş vicdansızın bacakları arasında çökmüş şu kadın gibi. Ama bu kadının sessiz soluğu çıkmıyordu. Doktorun karısı koğuşa girip yatakların arasından usulca süzüldü. Ama aslında bu kadar önlem almasına gerek yoktu. Ayağında sabo bile olsa kimse onu duymazdı. Bu alt alta üst üste boğuşma sırasında birisi ona dokunup kadın olduğunu anlayacak olsa başına gelecek en kötü şey öteki kadınlara katılmak zorunda kalmak olurdu. Kimse onun kim olduğunu farkına varmazdı. Bu gibi durumlarda 15 ile 16 arasındaki fark edilebilecek kadar fark yoktu. Vicdansızlar başının yatağı her zaman olduğu gibi koğuşun dibinde yiyecek kasaların yığılı olduğu yerdeydi. Öteki dökük yataklar uzağa çekilmişti. Adam rahatına düşkündü. Komşularına çarpmak, takılmak istemiyordu. Onu öldürmek kolay olacaktı. Doktorun karısı yatakların arasındaki dar yoldan yavaşça ilerlerken birazdan öldüreceği bu insanın hareketlerini gözlüyor. Duyuma ulaştığında başını geriye atışına, daha şimdiden boynunu ona teslim eder gibi uzatışına dikkat ediyordu. Usulca yaklaştı. Yatağın çevresini dönüp adamın arkasına geçti. Kör kadın angaryasını sürdürüyordu. Gireceği yere bir değil iki hançer gibi girmesi için ucunu biraz araladı makası eliyle yavaşça yukarı kaldırdı. Kör adam yakında birinin olduğunu son anda fark eder gibi oldu ama tam o sırada doyuma ulaşmak üzereydi. Bu ise onu sıradan duyular dünyasından çekip koparmış, refleksini köreltmişti. Duyumu tadamayacaksın diye düşündü doktorun karısı ve kolunu şiddetle indirdi. Makasın iki bıçağı körün boynuna hart diye girdi. Ekseni etrafında döndü, kıkırdakları ve zar dokularını zorlayıp yırttı. Sonra öfkeyle yoluna devam ederek boynun arkasındaki omurlar tarafından durduruluncaya kadar ilerledi. Adamın çığlığı neredeyse hiç duyulmadı. Boşalmakta olan bir adamın çıkardığı hayvansı homurtudan farkı yoktu. Ötekilerden de benzer sesler geliyordu zaten. Ama belki de önce söylediğimiz doğruydu. Çünkü diz çökmüş kadının yüzü birden fışkıran kanla örtüldüğü anda adam da sarsılarak kadının ağzına boşalmıştı. Körleri alarma geçiren kadının bağırması oldu. Kadınların attıkları çığlıklar konusunda epey deneyimliydiler ama bu çığlık ötekilere benzemiyordu. Kadın çığlıklar atıyordu. Ne olup bittiğini anlayamamıştı ama çığlık atıp duruyordu. Bu kan da nereden geliyordu böyle? Nasıl olduğunu bilmeden, belki de kafasının içinde tasarladığı şeyi yapmış, adamın organını dişleriyle koparmıştı. Körler altlarındaki kadınları bırakmış, el yordamıyla yaklaşıyor. Ne oluyor, neden böyle haykırıyorsun diye soruyorlardı. Ne var ki kadın ağzını bir el kapatmış, bir ses kulağına sesini çıkarma diye fısıldıyordu. Sonra birinin onu usulca geriye çektiğini duyumsadı. Hiçbir şey söyleme, bir kadın sesiydi ve bu onu yatıştırdı. Tabii bu kadar büyük bir bunalımın ortasında kullanılan bu yatıştırıcı sözcüğü buraya ne kadar uygun düşüyorsa. En önde muhasebeci kör geliyordu. Yatağı enlemesine yığılmış cansız bedene ilk dokunan, elleriyle yoklayan o oldu. Bir an sonra ölmüş diye bağırdı. Adamın başı leş gibi yatağın öte yanından aşağı sarkmış, boynundan hala oluk oluk kan geliyordu. Öldürülmüş dedi muhasebeci kör. Körler oldukları yerde kaldılar. Dilleri tutulmuştu. Duydukları şeye inanmalarına olanak yoktu. Ne demek öldürülmüş? Kim öldürmüş? Boğazında koca bir delik var. Bunu yapsa yapsa onunla birlikte olan o orospu yapmıştır. Yakalayalım onu. Körler yeniden harekete geçtiler. Ama bu kez daha yavaş, şeflerini öldüren suç aletiyle burun buruna gelmek istemiyorlardı sanki. Muhasebeci körün ölünün ceplerini telaş içinde elleriyle yokladığını, tabancayı ve içinde 10 kadar kartuş bulunan bir plastik torbayı aldığını göremezlerdi. Kadınların ayağa kalkıp panik içinde çığlık atması herkesin dikkatini dağıttı. Kendilerini dışarı atmak istiyorlardı ama bazıları kapının hangi yönde olduğunu kestiremiyordu. Bu yüzden yanlış tarafa yönelip körlerle çarpıştılar. Körler kadınların kendilerine saldırdığını sanıp savunmaya geçti ve ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Doktorun karısı koğuşun dibinde hareketsiz duruyor, kaçmak için fırsat kolluyordu. Bir eliyle kör kadının elini sıkı sıkı tutuyor, havaya kaldırdı öteki eliyle de yaklaşacak ilk erkeği saplamaya hazır olarak makası tutuyordu. Koğuşun dibindeki boş alan şu an için güvenliydi ama burada fazla oyalanamazdı, bunu biliyordu. Kadınların bazıları sonunda kapıyı bulmuştu, bazıları da kendilerini yakalamış ellerden kurtulmaya çabalıyordu. Bir tanesi de düşmanın boğazını sıkmaya, böylelikle ölü sayısını ikiye çıkarmaya uğraşıyordu. Muhasebeci kör, kendi tayfasına otoriter bir ses tonuyla bağırdı. ''Sakin olun, sakin olun, bu işte ben meşgul olacağım.'' ve daha inandırıcı olmak için havaya bir el ateş etti. Sonuç beklediğinin tam tersi oldu. Şaşıran tabancanın el değiştirdiğini, dolayısıyla da başlarına yeni birinin geçeceğini anlayan körler, kadınlarla boğuşmayı kesmiş, onları boyunduruk altına almaktan vazgeçmişlerdi. Hatta içlerinden biri her şeyden vazgeçmişti, çünkü boğazlanmıştı. Doktorun karısı ilerlemek için işte bu anı seçti. Sağa sola yumruklar sallayarak kendine yol açtı. Şimdi bağıran, itişip kakışan, birbirinin üstüne çıkan erkeklerdi. Gözleri gören biri duruma bakacak olsaydı, daha önceki kargaşanın çocuk oyuncağı olduğuna karar verirdi. Doktorun karısı kimseyi öldürmek istemiyor, oradan en kısa sürede çıkmak, özellikle de içeride tek bir kadın bile bırakmak istemiyordu. Ne var ki makası birinin göğsüne saplamak zorunda kaldı ve kendi kendine bu herhalde yaşamaz dedi. Bir el daha silah sesi işitildi. Gidelim buradan, gidelim buradan diyordu doktorun karısı. Yolun üstünde karşısına çıkan kadınları kapıya doğru iterek yerden kalkmalarına yardım ediyor. Çabuk çabuk diye yineliyordu. Muhasebeci kör şimdi koğuşun dibinden bağırıyordu. Yakalayın onları, kaçırmayın ama artık çok geçti. Kadınların hepsi koridora çıkmıştı bile. Yarı çıplak, sendeliyle kaçıyor, bir yandan da üstlerini başlarını toplamaya çalışıyorlardı. Doktorun karısı koğuşun girişinde dikilip öfkeyle bağırdı. Geçen gün yüzünü unutamayacağımı söylemiştim ona, anımsayın. Şimdi de size söyleyeceğim şey üzerinde düşünün biraz. Sizin yüzlerinizi de unutmayacağım. Bu yaptığını bana ödeyeceksin diye bağırdı muhasebeci kör, tehdit dolu bir sesle. Sen ve dostların, hatta oradaki enayi dümbeliği erkek bozuntuları bunu bana hep birlikte ödeyeceksiniz. Kim olduğumu, nereden geldiğimi bilmiyorsun. Sen öteki kanattaki birinci koğuştansın, dedi kadınları çağırmak için gitmiş olanlardan biri. Muhasebeci kör de ekledi. Ses yanıltmaz, bundan böyle yanılıp da yanımda tek bir söz edersen kendini ölmüş bil. Öteki de söylemişti bunu, nereye gittiğini biliyorsun. Ama ben onun gibi, sizin gibi bir kör değilim. Siz kör olduğunuzda bütün dünyayı çoktan tanımıştım ben. Benim körlüğüm hakkında hiçbir fikrin yok senin. Kör değilsin öyleyse, beni kandırma. Ben belki de körlerin en körüyüm. İnsan öldürdüm çünkü ve gerekirse bunu yine yapacağım. Bunu yapana kadar açlıktan gebereceksin. Bugünden başlayarak size yiyecek yok. O üç deliğinizi altın tepsiyle sunsanız bile, sizin yüzünüzden aç geçireceğimiz her gün için içinizden biri ölecek. Burnunu kapıdan dışarı uzatması gebermesi için yeterli. Bunu beceremezsin. Öyle güzel beceririz ki bugünden başlayarak kendi yiyeceğimizi almaya biz gideceğiz. Siz de elinizdeki yiyeceksiniz. Orospu'nun kızı, orospu kızları dedikleri ne erkektir ne kadın. Yalnızca orospu kızıdır. Neler yapabildiklerini de artık biliyorsun. Muhasebeci kör öfkelenerek kapıya doğru ateş etti. Kurşun adamların başının arasından kimseye dokunmadan geçip koridorun duvarına saplandı. Vuramadın beni dedi doktorun karısı. Kurşunların bittiğinde kolla kendini. Burada başa geçmeyi en az senin kadar isteyen bir sürü adam var. Oradan uzaklaştı. Sağlam birkaç adım attı. Sonra neredeyse bayılacakmış gibi koridor duvarı boyunca ilerledi. Birden dizleri büküldü ve yere düştü. Gözleri perdelendi. Kör oluyorum diye düşündü. Ama birden bunun bu kez de olmayacağını anladı. Görünüşü ne bulandıran yalnızca gözyaşlarıydı. Yaşamı boyunca hiç dökmediği kadar bol gözyaşı. Bir insan öldürdüm dedi çok alçak sesle. Öldürmek istedim ve öldürdüm. Koğuşun kapısına doğru çevirdi başını. Adamlar da dışarı çıkacak olsa kendini savunamayacak. Koridor bomboştu. Kadınlar ortadan kaybolmuşlardı. Silah seslerinden korkan, daha çok da içeride ölenlerden dehşete düşen erkekler dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Doktorun karısının yavaş yavaş eli ayağı tutmaya başladı. Gözyaşı dökmeyi sürdürüyordu ama ağır ağır, heyecansız, yerine konamaz bir kayıp karşısında dökülen gözyaşları gibi. Büyük zorlukla ayağa kalktı. Ellerinde ve giysisinde kan vardı ve bitkin bedeni birden yaşlandığını anımsattı ona. Yaşlı bir kadın katil diye düşündü ama gerekirse yeniden insan öldürebileceğini biliyordu. Peki ne zaman öldürmek gerekiyor diye sordu kendi kendine. Ana girişe doğru ilerlerken yanıtı yine kendisi verdi. Henüz hayatta olan öldüğünde başını sallayıp düşündü. Ne demek bütün bunlar? Sözcükler, yalnızca sözcükler, başka bir şey değil. Yoluna tek başına devam etti. Avluya açılan kapıya yaklaştı. Ana giriş kapısının demirleri ardında nöbet tutan askerin silüetini seçmekte zorlandı. Dışarıda hala insanlar var. Gözleri gören insanlar. Arkadan gelen bir ayak sesi onu yerinden sıçrattı. Onlar diye düşündü birden geriye döndü, makası elinde tutuyordu. Kocasıydı gelen. İkinci koğuştaki kadınlar kapının önünden geçerken binanın öteki kanadında olup bitenleri bağıra bağıra anlatmışlar. Bir kadının vicdansızların başını makas darbeleriyle öldürdüğünü, silahla ateş edildiğini söylemişlerdi. Doktor kadının kim olduğunu sormadı. Kendi karısından başkası olamazdı bu kişi. Şehla çocuğa macianın sonunu daha sonra anlatacağını söylemişti. Şu anda ne durumdaydı? Belki o da ölmüştü. Buradayım dedi kadın, ona yöneldi, kucakladı. Kocasının giysilerine kan bulaştırdığını fark etmiyordu ya da fark ediyor ama önemsemiyordu. Bugüne kadar birbirleriyle her şeyi paylaşmışlardı. Ne oldu? Dedi doktor. Bir adamın öldüğü söyleniyor. Evet, o adamı ben öldürdüm. Neden? O işi birinin yapması gerekiyordu. Benden başka kimse de yoktu. Peki şimdi? Şimdi artık özgürüz. Bizi kullanmaya bir daha kalkışırlarsa başlarına ne geleceğini biliyorlar. Bu bir boğuşma, bir savaş olacak. Körler hep savaş halindedir. Her zaman da öyle olmuşlardır. Yeniden adam mı öldüreceksin? Gerekirse yaparım. Kendimi artık bu yeni körlükten kurtaramam. Peki ya yiyecek? Kendi yiyeceğimizi kendimiz gidip alacağız. Buraya kadar gelmeye cüret edebileceklerini sanmıyorum. Aynı şeyin kendi başlarına da gelmesinden, bir makasın boğazlarında delik açmasından, hiç olmazsa belirli bir süre için korkacaklardır. İlk isteklerini bize dayatmaya geldiklerinde onlara gerektiği gibi direnemedik. Doğru, korktuk. Oysa korku her zaman en iyi yol gösterici değildir. Şimdi çekip gidelim buradan. Daha fazla güvende olabilmek için koğuşların kapılarına onların yaptığı gibi yataklar koymakta yarar var. Bu yüzden birkaç kişinin yerde yatmak zorunda kalması önemli değil. Açlıktan ölmekten iyidir. Sonraki günlerde başımıza bu da mı gelecekti diye sordular kendi kendilerine. İlk başta şaşırmadılar. Başlangıçtan beri zaman zaman açlık çekmeye alışmışlardı. Yiyecek dağıtımında her zaman aksaklıklar olmuştu. Vicdansız körler askerlerin zaman zaman dağıtımı aksattıklarını söylerken haklıydılar. Ne var ki ardından alaycı bir tonla bu işin tek çözümünün herkesi belirli bir tayına razı olmaya zorlamak olduğunu, bunun da insan yönetmenin en zor taraflarından biri olduğunu ileri sürerek durumu kendilerine yontuyorlardı. Üçüncü gün, koğuşları kazısan bile artık tek bir ekmek kırıntısı bulunamayacak hale geldiğinde, doktorun karısı birkaç arkadaşıyla birlikte avlu tarafına yaklaşıp, ''Hey oradakiler, bu gecikmede ne oluyor, yiyecekleriniz neden gelmiyor, 2 gündür ağzımıza lokma koymuyoruz.'' diye seslendi. Çavuş bir başkası, önceki çavuş değil, parmaklıklara yaklaşarak bunun ordunun hatası olmadığını, ordunun kimsenin lokmasını ağzından almadığını, askerlik onurunun buna hiçbir zaman izin vermeyeceğini, yiyecek gelmiyorsa olmadığı için gelmediğini söyledi. Ve ileri doğru tek bir adım daha atmayın, bunu ilk yapan başına ne geleceğini bilir, buyruklar değişmedi diye ekledi. Sözleri böylece ağızlarına tıkılmış olarak binaya geri dönüp, durum değerlendirmesi yaptılar. Peki yiyecek getirmemeyi sürdürürlerse ne yapacağız? Belki yarın ya da yarından sonra getirirler ya da artık kolumuzu kaldıracak halimiz kalmadığında. Dışarı çıkmalıyız. Bunu yapmaya kalkacak olsak kapıya bile ulaşamayız. Gözümüz görseydi keşke. Gözümüz görseydi bizi bu cehenneme tıkmazlardı. Dışarıda yaşam nasıl acaba? Kendi kendime bunu soruyorum. O koğuştaki tiplerden yiyecek bir şeyler isteseydik belki bize verirlerdi. Yiyecek artık bize yetmiyorsa yakında onlara da yetmeyecek demektir. İşte bu nedenle bize ellerindekini vermezlerdi. Onların ellerindeki yiyecek bitinceye kadar hepimiz açlıktan ölürüz. Ne yapmalı acaba? Doktor, doktorun karısı, gözü siyah bantlı yaşlı adam, sağ sol kanattaki her koğuştan 2-3 kişi daha girişte yanan tek ampulün sarımsı ışığının altında oturmuş yamuk bir daire oluşturmuşlardı. Ve bu körler topluluğu neyse o olduğundan her zaman ne olması gerektiğini kiyorsa o oldu, erkeklerden biri. Bildiğim tek şey, şefleri öldürülmüş olmasaydı bizim şu anda böyle bir zorluk içinde bulunmayacağımız. Kadınlar ayda 2 kez oraya gidip doğanın kendilerine verdiğini onlara verselerdi kıyamet mi kopardı? Kendi kendime bunu soruyorum, dedi. Kimi bu anımsatmayı hoş buldu, kimi dudaklarının ucundaki gülümsemeyi gizledi. Protesto etmek için yükselen bir sesi de adamın midesinden gelen gurultular bastırdı. Adam işin can alıcı noktasına gelerek, bunu kimin yaptığını bilmeyi çok isterdim dedi. Orada bulunan kadınlar kendilerinin yapmadığına yemin ettiler. Adaleti yerine getirmek için o kişiyi bizim cezalandırmamız gerekir. İyi ama önce kim olduğunu bilmek gerekir. O adamlara alın işte aradığınız kişi burada, haydi şimdi yiyecek verin bize diyebilirdik. İyi de önce kim olduğunu bilmek gerekiyor. Doktorun karısı başını önüne eğip düşündü. Hakkı var. Burada birisi açlıktan ölecek olursa bu benim suçum olacak. Ama sonra içinden yükselen öfkeye kulak vererek benim suçumun onlarınkini ödemesi için önce onların ölmesi gerekir dedi kendi kendine. Sonra gözlerini kaldırarak düşündü. Onu öldüren kişinin ben olduğumu şimdi söylesem kesin olarak ölüme gönderdiklerini bile bile yine onlara teslim ederler mi acaba? Açlığın etkisiyle ya da bu düşünce bir uçurum gibi başını döndürüp onu kendisine çektiğinden olacak bir sersemlik dalgası kafasının içini silip süpürdü. Bedeni öne eğildi. Ağzı konuşmak için açıldı ama aynı anda biri kolunu tutup sıktı. Gözü siyah bantlı yaşlı adamdı bu. Kendini ele verecek olanı kendi ellerimle öldürürdüm dedi. Neden diye sordular hep birlikte. Çünkü cehennem içinde cehenneme çevirdiğimiz bu yerde utanç sözcüğünün hala bir anlamı kaldıysa bu, o sırtlanı gidip kendi iğninde öldürmeyi göze alabilmiş olan o yürekli kişi sayesinde oldu. Buna bir diyeceğim yok ama tabaklarımızı da utanç sözcüğüyle dolduramayız. Kim olursan ol, sen haklısın. Kursaklarını yeterince utanma duygusu taşımadıkları için doldurabilen insanlar şimdiye kadar her zaman çıkmıştır. Ama bizlerin şu ana kadar hak etmediğimiz o son onurdan başka elimizde hiçbir şey kalmamış olan bizlerin işte hakkımız olan o onuru kurtarmak için hala savaşabileceğimizi kanıtlamamız gerekir. Ne demek istiyorsun? Kadınlarımızı gönderip taşra pezevenkleri gibi onların sırtından karınlarımızı doyurmakla işe başlayan bizlerin oraya artık erkekleri göndermemizin zamanı geldi demek istiyorum. Tabii içimizde hala erkek kaldıysa. Bu söylediklerini açıkla bize ama önce nereden olduğunu söyle. Sağ taraftaki birinci koğuştan. Konuş, çok basit. Kendi yiyeceğimizi gidip kendimiz alalım. Silahları var. Bildiğimiz kadarıyla ellerinde tek bir tabanca var. Ellerindeki şarjörleri de sonsuza kadar kullanamazlar. Ellerindeki şarjörler birçoğumuzu öldürmeye yeter. Daha önce hiçbir neden yokken ölen insanlar da oldu. Geride kalanlar keyfine baksın diye ölmeye hazır değilim ben. Birisi sen yemek yiyebilesin diye canını verdiğinde o yemeği elinin tersiyle itmeye de hazır mısın? Diye sordu gözü siyah bantlı yaşlı adam sinirli bir sesle. Öteki yanıt vermedi. 19. ayrımın sonu sayfa 219.